Ayrım 34.
Marksistler insan değişiyor ve toplumla birlikte değişecektir dedikleri zaman küçük burjuva omuzlarını silker ve ütopyadan söz eder. Asıl ütopya kendi varlığının toplumsal koşulları ortadan kaybolduktan sonra da küçük burjuva ideolojisinin sonsuza kadar devam edeceğine inanmaktır. Bununla birlikte Utkun Proletarya'nın bütün topluma yapacağı atölye disiplini ne bir ülkü ne de bir son erektir. Bu yalnızca kapitalist sömürünün bütün kötülüklerinden ve bütün pisliklerinden toplumun iyice arındırılması için ve daha ileri gelişmeler için zorunlu bir adımdır. Sınıfsız toplumun çizgileri şu şekilde belirtilebilir. A. Toplumsal kolektif mülkiyet haline gelecek olan üretim alet ve araçlarında özel mülkiyet olmayacaktır. B. Sınıflar ve devlet iktidarı olmayacaktır. Ama kendi kendilerini ekonomik bakımdan yöneten, emekçilerin özgür ortaklığı biçiminde sanayi emekçileri ve tarım emekçileri olacaktır. C. Bir plana göre düzenlenmiş olan ulusal ekonomi, sanayi alanında olduğu kadar tarım alanında da yüksek bir tekneye dayanacaktır. D. Kent ile köy arasında, sanayi ile tarım arasında karşıtlık olmayacaktır. E. Ürünler eski Fransız komünistlerinin ilkelerine göre, herkesten yeteneklerine göre, herkese gereksinmelerine göre üleştirilecektir. F. Bilim ve sanatlar tam bir açılıp gelişmeye ulaşabilmeleri için yeteri kadar gerekli koşullardan yararlanacaklardır. G. Günlük ekmek tasasından ve bu dünyanın güçlülerinin hoşuna gitmeye çalışmak zorunluluğundan kurtulan birey gerçekten özgür olacaktır. 3. Sosyalizmde üretici güçler ve üretim ilişkileri. Sosyalizm ile komünizm arasında temel bir yakınlık vardır. Üretim araçlarının toplumsal kolektif mülkiyeti. Daha birinci aşamada üretimin amacı gereksinmelerin azami tatmini olduğuna göre sosyalizmin temel iktisadi yasası toplumun bu iki aşaması arasındaki devamlılığı pek güzel belirtir. Demek ki iki evre arasında bir Çin Seddi yoktur. Bununla birlikte toplumsal mülkiyet çeşitli biçimlere bürünür. SSCB'de gerçekleştirilmiş olan sosyalizmde iki toplumsal mülkiyet biçimi olduğunu görmüştük. Komünist toplum ise yalnızca sınıflar arasında uzlaşmaz karşıtlıkların bulunmayışı olgusuyla değil, artık hiç sınıf olmayışı olgusuyla karakterize olur. Şu halde artık yalnız bir tek toplumsal mülkiyet biçimi, bütün halkın kolektif mülkiyeti biçimi vardır. Görülüyor ki bu iki evre arasında farklar vardır. İlkin ürünlerin üleştirilmesini düzenleyen ilkede fark, ama aynı zamanda herkes için bolluğun hüküm sürmesini olanaklı kılacak bir üretici güçler gelişmesini sağlaması gereken üretim ilişkilerinde de fark vardır. Ve üretim ilişkilerinin değişmesi için önce üretici güçlerin değişmiş olması gerekir, bunu biliyoruz. Sosyalizm içinde böyle midir? Kaçınılmaz olarak böyle. Üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk yasası, istisnasız bütün üretim tarzları için geçerli olan evrensel bir yasadır. Sosyalizmden daha ileri aşamaya geçişin nesnel temeli, üretim ilişkileri ile üretici güçlerin karşılıklı etkileridir. Hiçbir Marksist başka türlü düşünemez, sosyalizmden herhangi bir anda komünizme geçileceğine inanamaz. Biliyoruz ki yeni sosyalist üretim ilişkileri, üretici güçlerin başlıca devindiricileridir. Ama SSCB örneğinde üretim ilişkileri öyle bir nitelik gösterir ki, devlet mülkiyetinin yani bütün halkın mülkiyetinin yanında, sosyalist bir grubun mülkiyeti, kolhoz mülkiyeti vardır. Kolhoz kendi işletmelerinin, kendi binalarının ve kendi üretiminin sahibidir. Amaç ile aracın özdeşliğinin diyalektik gerçeği hiçbir yerde daha iyi açıklanamaz. Hiçbir yerde insanın komünizmin başı ve sonu, onun en değerli sermayesi olduğu daha iyi görülemez. Sosyalist toplumda birinci mülkiyet biçimi, üretici güçlerin niteliğine tamamıyla uygundur. Sosyalist devlet çölleri sulamak, steplerin iklimini değiştirmek gibi büyük işlere girişebilecek güçtedir. Ama ikinci mülkiyet biçimi tamamıyla uygun değildir. Diyelim ki bir kolhoz tarım işlerini, örneğin çekim makinelerini, koyunların kırkılmasını, ineklerin sağılmasını ve benzeri elektriklendirmek istiyor. Elbette ki söz konusu kolhoza elektrik sağlayan ve kolhoza çok büyük harcamalara mal olan küçük bir santral yerine 4 ya da 5 kolhoza elektrik gönderecek daha büyük bir santral kurmakta çıkar vardır. Eğer kolhoz komşu kolhozlarla ortaklık kurmak, birleşmek istemezse santralin hiçbir zaman kurulamaması tehlikesi vardır. Yani bu demektir ki tarım bilimi bakımından olduğu kadar tarım gereçleri bakımından da çok gelişmiş olan tekniğin, sosyalist üretim ilişkileri sayesinde gelişmiş olan tekniğin küçük kolhozlarda uygulanamaması tehlikesi vardır. Marx, üretici güçlerin ancak üretim ilişkileri sınırları içinde geliştiklerini öğretiyordu. Marksizm, üretici güçlerin organizasyonu bilim haline indirgenemez, üretim ilişkilerinin ekonominin incelenmesini gerektirir. Oysa bu durumda sosyalist tarımda büyük bir gelişme sağlamış olan kolhozcu sosyalist grup mülkiyeti, üretici güçlerin köyde daha sonraki gelişmeleri için bir engel olarak ortaya çıkar. Tarımda ve hayvancılıktaki bu hızlı gelişme, tüketim maddelerinin artışı, o halde kolhoz mülkiyet şeklinin genişlemesi için zorunludur. Sosyalist grup mülkiyetinin genişlemesi, kolhozların daha büyük kolhozları oluşturmak üzere bir araya gelmeleri gerekir. Aksi halde şimdiye kadar üretici güçlere yararlı olmuş olan üretim ilişkileri, onların atılımını engeller ve onlarla çelişki haline gelirlerdi. Sonuçta da üretim ilişkileri, üretici güçlerin niteliğine uygun düzeyde kalır. Ama hepsi bu kadar değil. Kent ile köy arasında alım-satım ile metaların dolaşımı devam ettikçe kolhozlar ürünlerini satmak ve bu yolla elde ettikleri gelirleri istedikleri biçimde kullanmak olanağına sahiptirler. O halde onların işlemlerini önceden kestirmek kolay değildir. Bu bakımdan da üretim araçlarının artması sırasında bile üretim araçlarının üretimi ile tüketim araçlarının üretimi arasında sıkı bir orantı kurmak ve böylece gereksinmelerin tümünü hesap ederek bütün üretimi planlamak olanaksızdır. Oysa eğer ürünlerde bolluğa geçebilmek isteniyorsa en başta hesabı yapmak gerekir. Buna göre metaların dolaşımı üretici güçlerin planlı gelişmesi için bir engel haline gelmek tehlikesi gösterir. Oysa ürünlerin devletle kolhozlar arasındaki sözleşmelerle değişimine dayanan bir sistem bu planlamaya olanak sağlar. Aynı zamanda gereksindikleri ürünleri devletten çok daha büyük miktarlarla ve daha ucuza alan kolhozlar için çok elverişlidir. Demek ki ortaya çıkan değişikliklerin temelini oluşturan şey üretim ilişkileriyle üretici güçlerin karşılıklı etkileridir. Yalnız sosyalist toplumda zorunlu uygunluk yasası, gerici sınıfların çıkarları yüzünden bu yasanın etkisine karşı durma çabalarıyla karşılaşmaksızın kendi yolunda yürüyebilir. İşçilerin de tıpkı kolhozlar gibi üretici güçlerin gelişmesinde, üretimin artmasında, bolluğa geçişte sınıf çıkarları vardır. Bunun içindir ki üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki göreli uyumsuzluk bir çatışmayla sonuçlanmayabilir. Çelişkiler kesin olarak çelişkiler bilimine dayanan, doğru bir siyaset yürütülmesi koşuluyla uzlaşmaz karşıtlıklar halinde dejenere olmayabilirler. Sosyalist rejimde olaylar genellikle üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki bir çatışmaya kadar varmazlar. Toplum geri kalmış üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliğini zamanında uygunluğa ulaştırma olanağına sahiptir. Sosyalist toplum bunu gerçekleştirme olanağına sahiptir. Çünkü bağrında karşı koyuşu örgütleyecek, çökmekte olan bir sınıf yoktur. Elbette sosyalist rejimde de üretim ilişkilerini değiştirmek gerektiğini anlamayan geri kalmış atalet kuvvetleri olacaktır. Ancak kuşkusuz olayları bir çatışmaya vardırmadan bunları yola getirmek olanaklı olacaktır. Sovyet devletine gelince bu devlet kapitalist devlet gibi üretim ilişkilerinin değişmesine karşı bir engel olmak şöyle dursun, ittifak halindeki işçi ve köylülerin çıkarlarını yansıtır. Zorunlu uygunluk yasasının eylemine karşı koymak şöyle dursun, bu yasanın önündeki engelleri temizlemek ve üretim ilişkilerinin değişmesini çabuklaştırmak için yararlı olan bütün önlemleri alır. İşte Sovyet devletinin sosyalizmden komünizme geçişteki rolü burada kendini gösterir. Lenin'in formülüne göre komünizm Sovyetler iktidarı artı bütün ülkenin elektriklendirilmesidir. Madem ki iki mülkiyet biçiminden tek bir mülkiyete, iki sınıftan sınıfsız topluma geçilecektir, sosyalizmden komünizme geçişte üretim ilişkilerinde bir nitelik değişikliğidir. Ama bu yeninin birikimiyle ve eskinin gitgide ortadan kaybolmasıyla kademeli nitel bir geçiş olacaktır. Patlamalara karşı tutkuları olan yoldaşlar için genel olarak şunu anımsatmak gerekir ki, eski bir nitelikten yeni bir niteliğe patlama yoluyla geçişi öngören yasa, yalnızca dilin gelişmesinin tarihine uygulanamayacak durumda değildir. Aynı zamanda bu yasa, temeli ya da üst yapıyı ilgilendiren başka toplumsal olgular için de her zaman uygulanabilecek durumda değildir. Bu, düşman sınıflara bölünmüş bir toplum için zorunludur. Ancak düşman sınıfları kapsamayan bir toplum için hiç de zorunlu değildir. Sosyalizmden ileri aşamaya geçişte bir sınıfın iktidarının onun uzlaşmaz karşıtı olan bir sınıf tarafından devrilmesi gibi bir karşıttan karşı gruptaki bir karşıta geçiş gibi bir koşulu yoktur. Ama yalnızca iki sınıf arasındaki ayrımların kademeli olarak ortadan kalkışı vardır. O halde bu geçişin patlamayla yapılması için hiçbir neden yoktur. Artık uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları olmayan yerde sınıf savaşımı da tarihin devindiricisi değildir. Artık hiçbir şekilde devindirici yok mudur? Devindirici olmadığını sanmak hata olurdu. Emekçilerin çıkarı iktisat yasalarına dayanarak daha ileriye geçmektir. O halde toplumun yeni öncü güçleri temsil eden bilinçli bir bölümü vardır. Oysa gelenekleriyle ya da bambaşka bir nedenle geri kalan unsurlar, üretim ilişkilerini değiştirmek zorunluluğunu anlamazlar. Değişiklikleri engellerler ve eski güçleri temsil ederler. O halde burada da tarihin devindiricisi savaşımdır. Bu ilerici güçlerle tutucu güçler arasındaki, yeni ile eski arasındaki savaşımdır. Sosyalizmden komünizme geçiş bir idil değildir. Bunun içinde eleştiri ve öz eleştiri Sovyet toplumunun gerçek devindirici güçleridirler. Gerçek, nesnel, en yakın değişikliklere varmak için eleştiri, öz eleştiri, çünkü eski ile yeni arasındaki savaşım bireyin içinde de geçer ve kapitalizmin artıklarını insanların bilincinden çıkarıp atmaya yarar. Uzlaşmaz şekilde karşıt sınıfların ortadan kalkmış olduğu bizim Sovyet toplumumuzda yeni ile eski arasındaki savaşım, bunun sonucu olarak alttan üste doğru gelişme, kapitalist düzende olduğu gibi karşıt sınıflar arasındaki savaşın biçiminde bir alt üst oluş biçiminde olmaz. Bizim gelişmemizin gerçek devindirici gücü olan, partinin elinde güçlü bir silah olan eleştiri ve öz eleştiri biçiminde olur. İşte bu da kuşkusuz yeni bir hareket biçimi, yeni bir gelişme tipi, yeni bir diyalektik yasadır. Görülüyor ki komünizme geçişte öznel koşullar sosyalizmin kuruluşunda olduklarından daha az önemli değillerdir. Ve burada da fikirlerin, sosyalist bilincin maddi koşulları üzerindeki karşı eylemi çok büyüktür. Yazarlarımız ve ressamlarımız toplumda bulunan kötülükleri, kusurları, bozucu sakat olayları damgalamalı, yarattıkları olumlu kişilerde, yeni tipte insanları, insanlık onurlarının bütün göz kamaştırıcı parlaklığı içinde göstermelidirler. Ve böylece toplumumuzun insanlarında kapitalizmin doğurduğu yaralardan, kusurlardan arınmış karakterler ve alışkanlıklar yaratmaya katkıda bulunmalıdırlar. Yergilerinin ateşiyle yaşamda olumsuz, çürümüş, ölmüş ne varsa, ileri doğru hareketi frenleyen ne varsa hepsini yakıp kül edecek Sovyet gogolleri, şedrinleri gerek bize. Sovyet devletinin ve fikirlerin sosyalizmden komünizme geçişteki rolleri belirtildikten sonra, bu geçişin Sovyet Emekçilerinin Partisi'nin, bilimsel teorinin ordusunun siyasal ve ideolojik yönetimi olmaksızın başarıyla gerçekleşemeyeceği anlaşılır. Komünistler artan sorumlulukları göze alabilecek durumda olmalıdırlar. 4. Sosyalizmden komünizme geçişin koşulları. Şimdi artık komünizme geçişi salt bildirisel değil, gerçek bir şekilde hazırlamak için gerekli olan 3 büyük ana koşulu öğrenebiliriz. Marx'ın öğretisine uygun olarak bu koşullardan birincisi üretimle, ikincisi iktisadi temelle, üçüncüsü toplumun kültürel değişimiyle ilgilidir. 1. Birinci koşul üretimle ilgilidir. Gerçekten biliyoruz ki dağıtım ekonomisi, tüketim komünizmi ya da bolluk ekonomisi gibi küçük burjuva teorilerin tersine Marksizm, tüketimi hiçbir zaman üretimden ayırmaz. Herkese gereksinmelerine göre sağlanabilmesi isteniyorsa, acı hayranlık duymak yetmez. Ona ulaşmanın yollarını bulmak gerekir. Önce üretici güçlerin mitsel bir rasyonel örgütlenmesiyle değil, gelişmede üretim araçlarının üretimine öncelik tanıyarak bütün toplumsal üretimin sürekli gelişmesini sağlamak gereklidir. Üretimle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz ki, düzenlemeyi, planlamayı kendiliğinden bir amaca göre ayarlamak yanlış olur. Amaç üretimin artmasıdır ve bu amacın kendisi de bir başka amaca, gereksinmelerin en üst derecede tatminine bağlıdır. Yani amaç insandır. Ekonominin planlamaya olanak sağlayan uyumlu bir biçimde gelişmesi yasası, sosyalist ekonominin temel yasası değildir. Sosyalist ekonominin temel yasası, bütün toplumun maddi ve kültürel gereksinmelerinin en üst derecede tatmini yasasıdır. Biliyoruz ki üretimin arttırılması, sosyalizmde yalnız aynı emek zamanı içinde değil, hatta emek zamanını azaltarak üretimin artmasını olanaklı kılacak bir şekilde emeğin verimliliğini yükseltebilen üstün bir bilimsel teknik temeli üzerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu üstün ve bilimsel teknik gitgide kol emeği ile kafa emeği arasındaki farkları siler ki bu komünizmin bir özelliğidir. Araç burada da aynı şekilde amaçtır. Üretimin artışı ayrıca şu anlama gelir ki sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlıklar ortadan kaldırıldıktan sonra ön plana geçen savaşım her ne kadar üretim ilişkileri çerçevesi içinde eski ile yeni arasındaki savaşım sınırları içinde kendini gösterirse de doğaya karşı savaşımdır. Komünizmi hazırlamak için doğayı, yeryüzü şekillerini, iklimi değiştirmek, hidrografik ağı, ormanları düzenlemek, bataklıkları kurutmak, çölleri yok etmek, toprağı canlandırmak, yeni hayvan ve bitki türleri yaratmak, ulaştırma araçlarını genişletmek, yorucu işlerin hepsini tümüyle makineleştirmek ve benzeri gerekir. Ama üretici güçlerin gelişimini sürdürebilmek için üretim ilişkilerini değiştirmek gerekir. O halde ikinci koşul iktisadi temelle mülkiyet rejimiyle ilgilidir. Şimdiye kadar görmüş olduğumuza göre önemli olan kademeli aşamalarla kolhozlara kar sağlayarak ve sonuçta bütün topluma da kar sağlayarak kolhoz mülkiyetini ulusal mülkiyetin düzeyine çıkarmak ve gene kademeli aşamalarla meta dolaşımının yerine bir ürün değişimi sistemini getirmek gerekir ki merkezi iktidar ya da başka herhangi merkezi toplumsal, ekonomik, toplumsal üretimin bütün ürünlerini toplumun yararına kullanabilsin. Bu yollarla toplumsal gelişmenin her aşamasında üretim ilişkileriyle üretici güçler arasında tam bir uygunluk en iyi şekilde gerçekleşir. Böylece kolhozların kaynaşması yoluyla yani mülksüzleşmeksizin kolhoz mülkiyetinin gruplaşması, sanayi ile tarım arasındaki esas ayrımın ortadan kaybolmasını hazırlar. Ve buna göre artık yalnızca bütün halkın sosyalist mülkiyetinin egemen olacağı, gitgide sınırlanan metaların dolaşım alanının, yerin ürünlerin değişimi sistemine bırakacağı sınıfsız bir toplumun haberini verir. Ama bu aşamaya varmak için yeni bir bilincin eskisi üzerinde başarı kazanması, onu yenmesi gerekir. O halde üçüncü koşul kültürel niteliktedir. Bildiğimiz gibi eğer çalışma yaşamsal bir gereksinme haline gelmezse ve toplu halde yaşamanın temel kuralları birer alışkanlık halini almazlarsa yeni topluma varılamaz. Öyleyse üçüncü koşul kültür alanındadır. Toplumun bütün üyelerine fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin bütün alanlarda gelişmesini sağlayacak toplumsal ve kültürel bir gelişme sağlamak gerekir ki toplumun üyeleri toplumsal gelişmenin etkin yapıcıları olabilecek biçimde yeterli bir eğitim alabilsinler. Özgürlük içinde bir meslek sağlayabilsinler ve mevcut iş bölümü uyarınca bütün yaşamları süresince tek bir mesleğe perçinlenmiş bulunmasınlar. Her yurttaşı toplumsal gelişimi etkin etkeni haline dönüştürmek, bu kendileri de toplumun maddi yaşamı üzerinde karşılıklı etki oluşturan fikirlerin rolü hakkındaki yüksek Marksist anlayışa, insanın tarihteki rolü ve insanın yaratıcı olan özgürlüğü konusundaki yüksek Marksist anlayışa tamamen uygundur. Şurası açıktır ki eğer insan toplumsal gelişimin etkin, bilinçli bir etkeni haline gelmez, eğer kendi işini serbestçe seçemezse toplumsal mülkiyet hiçbir zaman bir alışkanlık ve çalışma da hiçbir zaman bir gereksinme haline gelmeyecektir. Böyle bir sonuca varmak için ne yapmak gerekir? İş durumunda ciddi değişiklikler gereklidir. A. İş gününü hiç değilse 6 saate, sonra 5 saate indirmek gerekir. Bu, herkese evrensel bir eğitim görmesi için yeterli zamana sahip olması olanağını sağlayacaktır. Ama bunun için de B. Fourier ve Marx tarafından öngörülen zorunlu politeknik eğitimi kurumlaştırmak gerekir. Toplumun her üyesinin yüzeysel, üstün körü değil ama bilimsel olarak teori ile pratik hiçbir zaman birbirinden ayrılmadıklarına göre öncü sanayi tekniğinin büyük dallarındaki iş ilkelerini bilmesi ve toplumsal bilimleri ve evrensel kültürün en iyisini özümlemesi söz konusudur. Ancak böylece herkes serbestçe bir uğraş seçebilecek ve bütün yaşamı boyunca aynı ve tek bir eyleme bağlı kalmayacaktır. Bununla birlikte en iyi okuma, inceleme, öğrenme koşullarını gerçekleştirmek için C. Konut koşullarını köklü bir şekilde iyileştirmek ve en sonu D. Para olarak ücreti doğrudan doğruya yükselterek ve özellikle komünizmin bolluğunun özünü oluşturan büyük tüketim mallarının fiyatını sistemli ve sürekli bir şekilde düşürerek emekçilerin gerçek ücretinin en az iki misli ve belki de daha fazla arttırılması da gerekir. Belirtelim ki 5. 5 yıllık planın zaten ele almış bulunduğu politeknik eğitimin kurumlaşması kol emeği ile kafa emeği arasındaki, sanayi iş ile tarım işi arasındaki esas ayrımın ortadan kalkmasını somut bir şekilde hazırlamaktadır. İnsanın kişiliğini sakatlayan 100 yıllık iş bölümü süreci durdurulmuştur. Stalin 3 esas koşul üzerine açıklamasını sonuca bağlarken şöyle yazıyor. Ancak tüm olarak ele alındığında, bütün bu ön koşullar yerine getirildikleri zaman toplum üyelerinin gözünde çalışma bir angarya olmaktan çıkacak ve varlığının ilk gereksinmesi olacaktır. Ve çalışma bir yük değil, bir zevk olacaktır. Toplumsal mülkiyet toplumun bütün üyeleri tarafından toplumsal varlığın değişmez ve dokunulmaz temeli sayılacaktır. Ancak bütün bu ön koşullar tüm olarak alınarak yerine getirildikleri zaman herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre sosyalist formülünden, herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinmesine göre komünist formülüne geçilebilecektir. Bu bir ekonomiden, sosyalizm ekonomisinden, başka bir üstün ekonomiye, komünizm ekonomisine tümden geçişi oluşturacaktır. 5. Vargı. Komünizm artık düşmanlarının bile üstün olarak kabul ettikleri ama insana ilgisiz, kayıtsız ya da düşman olarak takdim ettikleri bir tekniğin egemenliği değildir. Komünizm hiç de üretici güçlerin akla göre bir örgütlenmesi değildir. Komünizm doğanın ve toplumun nesnel yasalarının bilgisi sayesinde en sonu kendi kaderinin efendisi olan insanın egemenliğidir. Üretim insana ve insanın gereksinmelerine bağlıdır. Komünistlerin amacı yoksulluğun eşit olarak paylaşılması değil ama herkesin gereksinmelerinin karşılanmasıdır. Tekniğin burada görevi insanların yükünü hafifletmek ve ortadan kaldırmaktır. 3 yılda SSCB'de 1600 yeni makine modeli insanın işini azaltmak üzere işletmeye koyuldu. Komünist insan özel mülkiyetin izlerinden ve geçmişin manevi köleliklerinden kurtulmuş insandır. Bu insan artık sömürücü bir azınlık için değil, toplumun iyiliği için iş gördüğüne, deneyimle inanmış olarak en muazzam planlara vücut verir. Komünizm milyonlarca emekçinin bilinçli ve yaratıcı eyleminin sonucu olarak doğar. İşleri oluruna bırakmak ve kendiliğindenlik teorisi sosyalizmin tüm iktisadi yapısına tamamen yabancıdır. Komünizmle her insan birey olarak kendi gerçek kişiliğini değerlendirmenin olumlucu olan somut özgürlüğü kazanır. Tam, eksiksiz, demokrasinin uygulanışında kendi benzerleriyle omuz omuza, insan geleceğinin hazırlanışına bilinçli olarak katılır.